Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum HDP eski milletvekili Ziya Pir. Sayın Pir, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Siz HDP'den milletvekili de yaptınız, Türkiye'de siyaset yaptınız. Çok sürmedi. Çözüm süreci yıllarıydı. Bir barış umudu vardı ülkede. Şu anda tam tersine bir süreç var. Sizce ne oldu? Nasıl böyle oldu? Kısaca bir hatırlatırsanız o süreci kendi sizin gözünüzden dinlemek istiyorum.
Ya bu zaten binlerce kez konuşuldu, anlatıldı. Yani hem karşı taraf kendi açısından anlattı, biz kendi açımızdan anlattık. Ben de tekrar, yani siz doğru dediniz, ben yani çözüm süreci daha devam ederken çözüm sürecinin bir adayı olarak gitmiştim ve milletvekili seçilmiştim. Toplamda 3 sene kadar bir vekillik yaptım Diyarbakır'da. Diyarbakır milletvekili olarak ve çözüm sürecinin devam ettiği ve bitirildiği anları orada birebir yaşadım elbette. Çözüm süreci adayı olarak gittik. Elbette o zaman da başlamıştı aslında sıkıntılar, biliyorsunuz. O seçim sürecinde ya da seçim kampanyalarında bize saldırılar, işte minibüslerimiz, araçlarımızın yakılması, bazı işte bürolarımızın yakılması, silahla ateş edilmesi falan, bunlar devam ediyordu orada. Ama biz her şeye rağmen işte bombalar patladı bizim mitinglerde vesaire. Biz yine de %13 civarında oy alarak meclise girdik çözüm süreci devam eder diye öyle bir umutla girdik. İnsanlarda umut vardı, bizlerde vardı ve nihayet işte kalıcı bir, onurlu bir barışın gelmesi umuduyla çalışmalara başladık. Fakat bu çalışmalar, bu umutlar bombalandı. İşte birileri müzakere masasına tekmeledi, onu devirdi. Bu benim için çok açıktır.
Kim bu birileri dediniz?
Bu Ankara'dır, yani Erdoğan ve Erdoğan'ın ortakları. Öyle diyelim, ortakları. Yani her şey göz önünde olurken orada işte Dolmabahçe mutabakatı, biliyorsunuz. O görüşmeler, hükümet ortaklar, yani hem orada hükümetin bakanları oturuyor, hem bizim partiden üç arkadaşımız oturuyor ve devlet oturuyor orada. Yani AK Parti hükümetin dışında devlet de oturuyor masada. Her şey göz önünde. Evet, çözüm süreci olması lazım. İşte konuşmamız, müzakere edip barış getirmemiz lazım derken birdenbire hava değişti. İşte Erdoğan yok öyle bir şey dedi. Ben Dolmabahçe'yi falan kabul etmiyorum. İşte ne istiyor Kürtler, zaten her şeyi aldılar deyip bu masayı tekmeledi. Erdoğan tekmeledi. Yeniden seçime gitti. Bu sefer herhalde 48-49, yaklaşık %50 oy alarak tekrar hükümet oldu. Devam ettirdi. Ne oldu o zamanlar? Karanlık bir dönem yaşadık. Yani ben Diyarbakır'da hem yani kendi HDP'lilerle görüşüyorum, hem halkla görüşüyorum, hem de oradaki aktörlerle, devletin aktörleriyle de görüşüyorsunuz. Çünkü çatışmalar var. Siz bu çatışmaların durmasını istiyorsunuz. İşte Sur'da çatışmalar başlıyor.
İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin anlaması açısından sizin bahsettiğiniz 2015'teki 7 Haziran seçimleri sonrası.
2015'in ikinci yarısında çatışmalar, yani HDP'nin dışında gelişen işte devletle o mahallelerdeki gençlerin ya da dışarıdan mahalleye giren gerillaların, bir kısım gerillaların arasında çatışma var. Şimdi bizim görevimiz de bu çatışmaların durdurulması, durduramıyorsak da oradaki sivil halkın zarar görmemesini sağlamaktır. Bunun için de görüşmeler yapıyorsunuz. Yani bu oradaki aktörlerle, devletin
Siz
aktörleriyle.
Diyarbakırlı değil mi? Diyarbakır
Tabii
diyorsunuz. Diyarbakır
ben Diyarbakır için
müvekkili
konuşuyorum.
olarak, evet
Tabii
Diyarbakır
ben
müvekkili olarak taraflarla siz
tabii yani
görüşmeler yaptınız.
orada tabii orada kaymakamıyla, valisiyle, oradaki işte ordunun bazı unsurlarıyla görüşüyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki insanlar zarar görüyor. Yapmayın, etmeyin falan. Yani çok uzatmaya gerek yok bu görüşmeleri. Ama orada yaptığınız görüşmelerde çok farklı şeyler de alıyorsunuz. Yani
Ne
reaksiyonları
gibi?
görüyorsunuz.
Ne gibi? Karanlık bir dönem dediniz. Nasıl? Bunu biraz
Ben
açar
şöyle yani o dönemde oradaki kimle ne görüşmeler yapıldı ondan ziyade daha önce de anlattığım için söylüyorum. 12. Aralık ayına girdiğimizde hala çatışmalar devam ediyor. Ben Ankara'da bir işte batılı güçlü bir ülkenin diyelim kim olduğunu açıklamak istemiyorum. Çünkü ileride tekrar böyle girişimler olursa önleri kapanmasın diye biz kendi aramızda da bunu konuştuk Selahattin Başkan'la ve diğerleriyle. Şimdi beni davet ettiler Büyükelçiliğe ve şöyle bir yani bir öğle yemeği diye davet ettiler. Fakat tabii ki şey yani öyle bir çatışmalı süreçte sadece öğle yemeği olarak değil meseleler konuşuldu ve çatışmaların durdurulması. Dediler ki bizim Dışişleri Bakanlığımızdan isteniyor bu. İşte biz sizinle yani HDP ile hükümette bir masaya oturduk. Yani çözüm sürecinin tekrar gelmesi mümkün değil. Zaten Türkiye bunu yani hükümet üçüncü bir göz istemediği için en azından şu şehirlerdeki çatışmaları durdurmak için biz inisiyatif almak istiyoruz dediler bana. Yani o ülkenin büyükelçisi yanında iki kişi daha bir de ben varım. Hatta şu denildi sizden 2 gün önce bir cuma.
HDP'den siz vardınız. HDP'den sadece siz mi var yoksa Selahattin Demirtaş'tan mı? Siz,
Yok
yoksa sen...
ben yalnız ben vardım.
Evet.
Ve bana şunu dedi. Sizden 2 gün önce bu masada AK Parti hükümetinden bir bakan oturuyordu. Onunla da aynı şeyleri paylaştık dendi. Şimdi bu öneri geldi. Yani biz dedik ki biz zaten AKP'lilerle görüşüyoruz. Yani mecliste de görüşüyoruz bu şeyleri durdurmak için falan. Yok dedi biz dedi hükümetin sizinle oturup görüşmesini ya masada oturup
Ara
görüşmesini
buluşturuyor.
sağlamak istiyoruz dedi. Ben dedim yani bunu nasıl başaracaksınız bilmiyoruz ama ben de partinin bir yetkili organı değilim. Ben milletvekiliyim ama partide herhangi bir görevim yok. Grupta da herhangi bir görevim yok milletvekili sıfatım dışında. Bunu yetkili organlarıyla partinin görüşmem lazım deyip Selahattin Başkan'la görüştüm bunu. İşte sonra bizim grup başkan vekilleri de işte İdris Balüken o zaman Çağlar Demirel de dahil oldu. Böyle bir şey var. Selahattin Başkan dedi ki ya dedi vekilim bu şehirlerde bir damla kan bile durdurabileceksek eğer dedi biz bu fırsatı sarılmamız lazım. Ya fırsatı kullanmamız lazım dedi. Büyükelçilikten bana şey demişlerdi kimler olabilir siz bir ekip kurun. Yani kaç kişi işte 3 kişi 4 kişi falan fazla da olmasın kalabalık. Biz karşı taraftan da isteyeceğiz isimler. Masaya oturun. Şimdi ben bunları mış mış diye konuşmuyorum. Ben içinde olduğum için söylüyorum. Ve bu benim içinde olduğum ve başka görüşmeler de oldu buralarda ama benim içinde olduğum meseleleri ben söylüyorum.
Evet. Bu görüşme
Selahattin
Aralık
Başkan,
2015'te.
Selahattin
Sahip
Başkan'la konuştuk. 3 tane isim belirledik bizim partiden. İçinde ben de vardım. 3 isim. Dedi ki bu 3 isim bu görüşmeleri yapabilir. Ben bunları şeye ulaştırdım. Büyükelçiliğe ulaştırdım. Dedim bu. Bana hatta şunu da sordu. Karşı taraftan kimlerle daha iyi konuşabiliyorsunuz? Kimler olsun hükümet kanadında? Fark etmez dedim ben. Yani yeter ki oturup konuşacağımız şu akan kanı durdurabileceğimiz, şu çatışmaları durdurabileceğimiz bir ortam olsun. Bu bir cuma günüydü benim o öğle yemeğine gittiğim. Hangi cuma bilmiyorum ama ilk yarısındaydı Aralık ayının. Aradan yani
Aralık
ben
2015. Sanki
2015
tarih
evet. Tabii
Aralık
tabii
2015.
2015. Sonra aradan birkaç gün ya da 1 2 hafta kadar belki 10 gün kadar zaman geçti tam olarak hatırlamıyorum. Tekrar görüşüldü. Dedi ki Büyükelçilikten haber geldi. O zaman İçişleri Bakanı Efkan Ağa, Başbakan Davutoğlu ve Efkan Ağa sıcak bakıyor fakat yukarıdan veto yediler. Bana gelen şey bilgi buydu.
Yukarıdan
Şimdi
veto.
Cumhurbaşkanından, yukarı demek Cumhurbaşkanı, reis, onların reisi, Cumhurbaşkanı, o şey demiş, ben bu işi silahla bitireceğim. Şimdi bu, ben biraz önce dedim ya, karanlık bir dönem. Yani siz Ankara'da görüşmeler yapıyorsunuz, böyle cevaplar geliyor. Yani Davutoğlu'nun da buradan hani bu işi konuşarak bitirme eğiliminde olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani öyle anlaşılıyor. Biz zaten çatışmaların sonlandırılmasını, hatta başlanmasına da karşı çıkan, sonlandırılmasını isteyen bir partiyiz. Ama o zaman bir Diyarbakır valisi vardı. Trabzonluydu yanlış hatırlamıyorsam. Onunla görüşmelerimde o da olumlu. Hani Silvan mesela, Silvan'a ilk işte o hendekler oluşturulduğunda ilk işte biz görüşmeler yaptık hem valiyle hem Silvan'dakilerle. Yani ateşkes gibi bir süreç, birkaç saat zaman kazanıldı ve çekilildi. Silvan boşaltıldı. Sonra tekrar Silvan'da hendekler falan oluştu. Daha sonra işte Sur'da bunlar oluştu. Yani birileriyle konuşabiliyorsunuz, çözüm üretmeye çalışıyorsunuz ama öbür taraftan olmuyor. Aynı şey Cizre Bodrumlar için de geçerli. Meral Danış Beştaş bunu anlatmıştı hatta birkaç kez. Yani orada devletle görüşmeler yapıyorsunuz, insanların oradan çıkabilmesi için, ama bir anda anlaşıyorsunuz da bir anda hatlar kesiliyor ve bombalanıyor. İnsanlar diri diri yakılıyor oralarda. Yani bu süreç, çözüm süreci nasıl bitti, kim bitirdi bunu, bence yani o süreç, o 7-8 aylık süreç yeterince konuşulmadı, yazılmadı Türkiye'de. Bunun her tarafı, şu anda Cumhurbaşkanı tarafının, hükümet tarafının belki elbette konuşmak istemiyor o kısımlar, ama bence Davutoğlu'nun, Efkan Ağlan'ın çıkıp bazı şeyleri anlatması gerekiyor. Belki vali, tamam devletin valisidir, konuşamaz, ama valilikten ayrıldıktan sonra bu süreçleri konuşması gerekiyor. Orada bulunan askerlerin neler yapıldığını, neler konuşulduğunu, kimin işte çatışmayı provoke ettiğini, kimin çatışmaya karşı olduğunu, bunların konuşulması, bununla Türkiye'nin yüzleşmesi gerekiyor.
Sizce o dönemde bu çatışmaları istemeyen ordu içinde isimler de var mıydı? Ya da
Vardı
genel
elbette.
yönetim?
Vardı,
Genel yönetim?
benim görüştüğüm, yani bir ismini hatırlamıyorum ama binbaşıydı. Bir asker o zaman, yani yine o bölgeden Kürt bir asker intihar etti denildi ve onun cenazesini almaya gitmiştik. Bazıları işte intihar edilmediğini, linç edildiğini falan söyledi. Biz hani ben gittim şeye kadar, onun hem oradaki yetkililerle, askeri yetkililerle görüşmek için, yani ne oldu biraz araştırıyoruz tabii ki. Aileler diyor linç edildi çocuğumuz. Bunu araştırıyor. Oradaki binbaşı bana bu çatışma, bu savaş benim savaşım değil demişti. Yani ben böyle bir şey istemiyorum. Kimin nasıl provoke ettiğini de biliyorum demişti bana. Yani
Peki.
orada da
Evet.
ordu içinde, sonra bunlar tabii ki farklı yerlere gönderildi. Vali biliyorsunuz gönderildi. Savcılar oradan alındı. Başka savcılar, özel savcılar getirildi. Özel valiler geldi oraya. Bunları zaten görüyorsunuz biraz Google'a baksanız.
Bütün bu müdahale ve planlar hep Ankara'da mı yapıldı?
Bilmiyorum. Yani ben diyorum ya, yani çok da burada, yani ben yaşadıklarımı, duyduklarımı, kendi kulağımla duyduklarımı, kendi görüşmelerimi kısmen böyle ortaya koyuyorum. Evet, diyorum ki Türkiye'nin bu süreçle yüzleşmesi, o süreçte kim oralardaydı, ne yaptı, hangi kararlar verdi, ne bilgisi varsa bunları ortaya dökmesi gerekiyor ki o süreç aydınlansın. Yoksa o süreç aydınlanmazsa Türkiye'de tekrar bir, hani bazıları diyor tekrar çözüm süreci olur mu? Cumhurbaşkanı bir danışmanın işte piyasada dolaştığını, Kürdistan bölgesinde dolaşıp bazı görüşmeler yaptığını duyuyoruz, okuyoruz. Bunlar yani o süreçle yüzleşilmeden sonra böyle bir çözüm süreci falan konuşulmasına gerek yok Türkiye'de.
Evet. Bahsettiğiniz o devletin büyükelçiliği yeniden sizinle irtibata geçti mi, yoksa orada irtibat kesildi mi?
Yani o öyle bir ret gelince artık yapacak bir şey yok. Biz de Selahattin Başkan'la ben konuştum da o zaman. Dedim ki ya biz bunu açıklayalım mı? Dedi hayır dedi. Çünkü dedi eğer tekrar bir girişim olacaksa bu konularda umarım olur dedi. Önünü kesmiş oluruz dedi. Yani böyle bir bunu açıklarsak böyle kim olduğunu falan, hangi büyükelçilik olduğunu, ben o zaman ikna oldum. Doğrusu oydu. Çünkü siz bunu açıklarsanız ikinci bir girişim onlar tarafından olmaz. Bu engellenir falan. O yüzden biz bunlara açıklamadık o zaman. Ama zamanla ben daha sonra işte 2016 yazından itibaren falan bunları defalarca söyledim ben.
Ama sonra bir şey olmadı. Bir girişim siz oradayken olmadı.
Hayır, yani zaten benim içinde olduğum bir girişim, yani dediğim gibi yerelde oldu. Benim içinde olduğum girişimler oldu. İşte Ankara'da o girişim oldu. Onun dışında muhakkak HDP, hani hep derler HDP niye işte bu çatışmalara karşı çıkmadı falan. Yok öyle bir şey. En çok bedeli HDP karşı çıktığı için ödedi belki de. Çok karşı çıktı. Ama silahların sesinin çıktığı ortamda siyasetçilerin sesi duyulmuyor zaten. Biz çok sesimiz.
HDP yönelik evet bu eleştiriler yapılıyor. Özellikle çalışmanın durması için ne tavır koymadıkları ile ilgili bayağı bir eleştiri yapıldı. Ama siz diyorsunuz ki hayır, biz oradaydık ve...
Hayır, biz sesimiz çıktı. Girişimlerde bulunduk. Çokça bulunduk. Fakat dediğim gibi yani Ankara karar aldı.
Her iki taraftan da engellendiniz mi? Diğer taraftan da engellenmeniz oldu mu? Yoksa tek taraflı devlet taraftan mı engellendiniz bu girişimlerde?
Ben diğer taraf deyince örgütü kastediyorsunuz herhalde.
Orada o çalışmaların tarafı olan... O yapılanma, o gençler, onlar kendilerine bir isim verdiler.
Onlarla çok fazla, yani Silvan'da, yani biz gittik, görüşmeler yaptık. Silvan'dan onlar çıktı, sonra tekrar bir şekilde gelindikten sonra ben artık o görüşmeleri şey yapmadım. Yani içinde bulunmak istemedim. Çünkü ben bir milletvekili olarak bir görüşme yapmışım, söz de almışım. Fakat görüyorsunuz ki sizin konuştuklarınızın bir şey yok, bir karşılığı yok. Dolayısıyla evet. Tekrar bir görüşmenin, yani yereldekilerle bir görüşmenin şeyi, ama ben hani biraz daha yukarıya doğru giderseniz işte PKK'nın yöneticilerine doğru giderseniz, üst düzey yöneticileri, onlarla ben şahsen görüşme yapmadım, fakat bize gelen bilgiler onların da böyle bu çatışmaların bu şekilde devam etmesini benimsemedikleri yönündeydi. Dolayısıyla yani biz hükümetle bir masaya oturabilseydik eğer, olayların farklı gelişeceğini ben düşünüyorum.
Ama hükümetle oturamadınız. Sizin bu girişiminizde engellendi.
Yok, zaten ondan sonra hatırlarsınız o girişimlerden bir iki ay sonra hem Davutoğlu hem Efkan Ala görevden alındılar. Azledildiler.
Evet.
Yani ben de, sadece evet. Ben sırf oraya bağlamıyorum elbette. Fakat onun da etkili olduğunu düşünüyorum.
Evet. Bugün de Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Belki siz de rastladınız. Diyor ki Erdoğan gidici aslında, mesaj olarak öyle diyor. Yani Erdoğan'ın bu vesayet Erdoğan'ı götürecek diyor Davutoğlu. Yani kendisi gitti. Neden Davutoğlu bir muhalefete yer alıyor? Neden o dönemin karanlık, o sizin de bahsettiğiniz arka planla ilgili neden net açıklamalar yapmıyor ya da size bir sebebi mi var?
Bence açıklaması lazım. Yani biz Efkan Ala'dan da biliyoruz. Şu an tekrar AK Parti'nin yönetimine getirildi, ama yönetime getirilmeden önce İstanbul'da hangi ortamlarda AK Parti ile ilgili ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili neler konuştuğunu, ne kadar sert ifadeler kullandığını biliyoruz. Davutoğlu da bunu yani kapalı kapılar ardında ne kadar sert konuştuğu kulağımıza geliyor. Fakat çıkıp da madem ittifak yapacaksınız Erdoğan'a karşı, işte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı ittifak yapılacak. O zaman ya siyasette bazı şeyleri konuşmak lazım. Onlar böyle, hani bu klasik devlet adamı deyimi vardır. İşte devletin bekası, işte ben onun bir yerinde yer aldım, daha sonra bunlar konuşulmaz. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Yani Almanya gibi devlette yaşarsanız bu doğrudur. Fakat Türkiye'de diktatörlüğe doğru giden bir zihniyet varsa ve diktatörlüğe doğru her gün adım adım gidiliyorsa, o zaman ha, bir dakika diyeceksiniz. Evet, devlet adamıyım. Fakat risk alarak bazı şeyleri açıklama zorundayım. Açıklamazsam daha kötüye gidiyor. Şimdi Davutoğlu bunu neden görmüyor? Anlamış değilim ben. Davutoğlu'nun çevresinde, etrafındaki bazı isimleri tanıyorum. Onlar bizden çok farklı düşünmüyor bu konuda. Yani onlar da Davutoğlu'nun konuşması gerektiğini söylüyorlar ikili görüşmelerde falan, ama Davutoğlu neden susuyor bugüne kadar? Ben bunu anlamış değilim. Bir anlam da veremiyorum. Belki memnundur, ama bugünkü açıklamasını ben de başlığını gördüm bir yerde. İşte bir daha onun
Abi
karşı
isterseniz
tarafı.
tam evet ben biraz hatırlayamadım ama isterseniz tam okuyayım kısa bir cümle sizinle okuyayım. Diyor ki Davutoğlu, Erdoğan şu anda 28 Şubatçıların vesayeti altında, buradan uyarıyorum ilk aşamada Erdoğan da tasfiye edilecek. Evet.
Ya onu şöyle görüyoruz. 28 Şubatçılar dediği bu Kemalist zihniyet Türkiye'deki, onu kastediyor. Evet, yani darbeden sonra ne olmuştu? Bir hatırlayalım. 2000 ne zamandı? 16'da
2010.
şeylerin 2016 15 Temmuz'da darbeden sonra, hemen 1-2 ay sonra, yani kıştan önceydi. Birden böyle daha önce Atatürk'e hakaretler eden birisi ve bütün partideki yöneticileri Atatürkçü oldular.
Evet.
Değil mi? Hatırlarsınız, o zaman
Evet.
Gazi Mustafa diyordu daha önce. Birden Atatürk, işte biz Atatürkçüyüz falan, böyle şeyler demeye başladılar. Hatta ben mecliste CHP Grup Başkan Vekiliyle böyle bir şakalaşmıştık. Dedim ki ya, CHP'nin bugüne kadar başardığı bir şey varsa o da AKP'yi Atatürkçü yaptı demiştim. Ve öyle oldu. Yani bu şey değildi, ama boşa söylenmiş bir, hani bir şaka falan değil. Gerçekten de biz o zaman Erdoğan'ın çok korktuğunu görmüştük. Yani ne kalmıştı askerin içinde? İşte cemaatçileri biraz ayıklanmıştı, büyük bir kısmını götürmüştü. Geriye ne kaldı? İşte Kemalistler, Ergenekoncular kalmıştı geriye. Çünkü AKP'nin kendi kadroları, kendi yetiştirdiği kadrolar ne ordunun içinde, ne yargıda, ne işte ne İçişleri Bakanlığı, yani emniyet içinde yoktu. Yoklar
Evet.
hala da. İşte biliyorsunuz emniyeti, işte yargıyı MHP'nin kadroları da dolduruldu. Ordu hala, işte Davutoğlu ona işaret ediyor. 28 Şubatçılar ya da o vesayet, oradaki Kemalistlerin falan Erdoğan'ı çok haz etmediklerini biliyor. Bunu kastediyor. Erdoğan da o zaman ne yapmıştı? Darbeden sonra, 1-2 ay sonra, işte o Kemalistlerle, 28 Şubatçılarla, Ergenekoncularla muhtemelen biraz daha önce şey yaptı. Yani anlaşmaya çalıştı. İşte tamam, ben size belli bir alan bırakacağım ama siz de beni rahat bırakın diye. Davutoğlu da buna işaret ediyor. Evet, o alan var bir yere kadar, ama bir yerden sonra bu beslediklerini siz de yiyebilir diyor. Ve o
Evet.
zaman yanınızda kimse kalmaz. Ben de o düşüncedeyim. Kimse kalmaz. Biliyorsunuz 28 Şubat demişken, o zaman Refah Partisi vardı. İşte herkes Mücahit Erbakan sloganlarıyla yürürken, o yürüyen insanlar Erbakan güçten düştükten sonra ne oldu? Yani siyasi gücü yitirdikten sonra ne oldu? O Mücahit Erbakan diyenler ona küfür etmeye ve Erdoğan yaşasın Erdoğan demeye başlamışlardı. Bugün eğer Erdoğan iktidardan düşerse olacak şey aynen budur. Bugün Erdoğan reisimiz diyenler Erdoğan'a hakaretler yağdıracaktır.
Ankara'da son zamanlarda muhalefet özellikle erken seçim istiyor. İktidar partisi, ortağı MHP bu konuda biraz çekimser davranıyor gibi. Muhtemelen gelen anket sonuçları da iyi sonuç çıkmıyor ki aslında erken seçim, evet buyurun hodri meydan seçim meydanı diyemiyor iktidar ve Erdoğan. Siz nasıl okuyorsunuz bu erken seçim? Muhalefet hazır mı erken seçime? Evet. Türkiye'de seçimlere 2 yıl kaldı ama Ankara bu konuda aslında hareketli. Özellikle muhalefet erken seçim isteğinde, talebinde bulunuyor. Ama AKP Erdoğan iktidarı ve ortağı MHP'de bu konuda çekimser davranıyor. Muhtemelen gelen anket sonuçları iyi çıkmıyor. Sonuçlar iyi değil. Kendi aleyhine sonuçlar ki hadi hodri meydan seçime buyurun seçime gidelim diyemiyorlar. Siz nasıl okuyorsunuz bu atmosferi? Türkiye'ye olası bir erken seçime gider mi? Ve giderse aslında muhalefet şu an söylüyor ama muhalefet hazır mı? Erdoğan ve ortağı MHP Cumhur İttifakı arasında seçimi kazanmak için hazır mı muhalefet kendi içerisinde?
Şimdi önce Türkiye erken seçime gider mi? Erken seçime gitmesi için ya Cumhurbaşkanı meclisi feshedip seçime gitmesi lazım ya da tersi meclis karar alması lazım. Bunun için de AKP MHP oyları bile herhalde şu anda yeterli değil. Muhalefetten de birilerine destek vermesi lazım. Öbür taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar alması lazım. Ben her ikisi için de bir ortam görmüyorum. Yani niçin bir parti ya da bir koalisyon, bir ittifak seçime gider, seçimlerde daha fazla oy alabileceğini, işte halkın güvenini sağlayabileceğini düşünürse, halkın AKP, AK Parti, MHP, Faşist ittifakına güveniyle ilgili yani böyle bir sıkıntısı yok şu andaki hükümetin. Çünkü halkın istedikleri, problemleri onları çok fazla ilgilendirmiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben siyasi hayatımı iktidarda nasıl biraz daha uzatırım, onun peşinde, onun derdine düşmüş ve şu anda onun öyle bir seçim kararı alacağını ya da mecliste aldırılacağını ben düşünmüyorum. MHP böyle bir şey alır mı? Yani MHP desteğini çekerse o zaman ve muhalefetle meclis içinde hareket ederse, yani blok ederse şeyleri, Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerini blok edip hatta tam tersine kanunlar çıkarırsa böyle bir şey olabilir. O zaman olabilir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP'nin böyle bir duruma düşmemesi için elinden geleni yapıyor. Yani MHP ne isterse MHP'ye şu anda veriyor. Bu şeyi biraz sonra HDP'nin kapatılması meselesine geleceğiz. Tekrar o yüzden dönelim muhalefete.
Evet.
Muhalefet buna hazır mı? Benim üyesi olduğum HDP her zaman seçimlere hazır. Yani çünkü HDP milletvekilleri, HDP ilçe yönetimleri sürekli halkın içindedir. Halkla birliktedir. Birlikte hareket eder. Ekstra bir seçim çalışması yapmasına hiçbir zaman gerek yoktur. Çünkü yaptığı çalışmalar zaten seçim çalışması gibidir. Yani halkın içindedir. HDP hazırdır. Diğer partiler hazır mı? Ben İyi Parti'ye bakarsak İyi Parti'nin öyle bir derdi yok. Çünkü konforlu bir durumda yani baraj sorunu yok. İttifakla girerse %3'te 5'te alırsa zaten CHP onları meclise taşıyacaktır. Ve şey yani MHP'yi beğenmeyenler AKP'den işte CHP'nin ulusalcı kesimi nasıl olsa bana gelecek diyor %5'le. İşte 12-13 arasında bir oy her zaman vardır. Onların hani böyle hani bir çözüm üreteyim işte Türkiye'deki işte kültürel alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda böyle bir dert olmadığı için işte konforlu bir şeydedir, pozisyonda. Ne kaldı? CHP kaldı. CHP'de yani CHP ne zaman bir seçim çalışması yapmış böyle hani harılarla çalışmış? İşte bir İstanbul seçimlerde Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir çalışma yaptığını gördük ilk defa belki. Ama onun dışında CHP şey olarak yaslanmış %20, %25'lik bir oy potansiyeli vardır. Yani ne olursa olsun CHP'ye oy verenler işte %22-25 arasında onlara yaslanmış. Onu bekliyor. Yani tabiri caizse armut piş ağzıma düş derler bizlere.
Evet.
CHP o pozisyonda. Ha ne olur seçim olursa bir iki işte miting yapıp %22, %23, %24, %25 neyse o oylarını alırlar herhalde. Ya burada asıl çalışması gereken ve çalışan bir parti var. Çünkü %10 barajı ve herhangi bir ittifak içinde olmayan HDP'dir. HDP'de hazır, her zaman seçimlere hazırdır. Ama seçim olur mu derseniz bana, öyle bir yani bir iklim ben görmüyorum. Normal
Erken seçim
şartlarda,
mi?
özür dilerim, normal demokrasilerde elbette hemen seçim olması gerekiyor. Çünkü bir sürü problemler var. Hiçbir problemin altından kalkamıyor. Bir sürü skandallar var. Bir sürü paralar gidiyor. Mesela 1 milyar 600 milyon Virgin Adalarına kredi verilmiş. Bu bile Almanya'da olsa hükümetin düşmesi demektir. Çünkü vergi kaçıran ya da vergiden kaçınan bir şirket Türkiye'de vergi ödememesi için Virgin Adası'na gidiyor ve siz kamu bankası olarak onlara kredi veriyorsunuz. Böyle bir şey konuşmaya gerek yok. Yani burada hükümet düşerdi. Anında düşerdi. Ama Türkiye'de bu konuşulmuyor bile. Ha şu konuşuluyor. Dün akşam biraz ben Türk kanallarını izlemiyorum ama böyle zapping yaparken biraz bir programda gördüm. Yani ittifak AKP MHP ittifakının karşısında duran bir kanal hatta. Orada bile işte 1 milyar 600 verildi de bu kim verdi, geri alındı mı alınmadı mı, almak için ne kadar, bunu tartışıyorlar. Yani bu kadar anlamsız bir tartışma. O yüzden yani Türkiye'de muhalefetin durumu nedir, hazır mıdır seçime falan, ne yapacaklar? Yani neyle gidecekler seçim meydanlarına ya da kampanya meydanlarına CHP'ler neyle gidecekler? Ben bunu sevmiyorum. İşte Erdoğan iyi değildir, bana oy ver. Bu mu? Yani hangi
Evet.
argümanlarla gidecekler?
Yani aslında hazır
HDP'ye
değilim.
bakınca HDP'nin en azından vardır yani bir demokratikleşme. Hukukun üstünlüğü, kadın hakları, işte çevre hakları falan bir şeyler var en azından. Bir
Evet.
program var. Ama CHP'de ben bunu da görmüyorum.
Peki. Tabii bu da toplumda bir sinerjiyi yaratmıyor. Yaratmamasına neden oluyor. Eğer bir iktidar olma, ülkeyi yönetme
Ya
hedefiniz, buna bağlı bir
şöyle
programınız yoksa
Burhan Bey şöyle, yani ben görüyorum, araştırmalar var. Diyor ki işte seçim olsa Mansur Yavaş ya da nedir, İmamoğlu şeyi geride bırakıyor. Oy oranlarına bakıyorsunuz şimdi. Ne zaman geride bırakır? HDP onlara oy verirse geride bırakır. Yani böyle HDP kitlesinin, HDP seçmeninin oyları sanki o ittifaka gidecekmiş gibi bir varsayımdan yola çıkıyor herkes. Ama böyle bir şey yok. Siz şu anda işte CHP ve içinde bulunan diğer partiler ittifakı olarak bu hesabı yapıyorlar. Yani HDP'lerin oyu zaten bize gelir. Yok, bir kere bağrımıza taş bastık. Hatta ben de o zaman bir tweet atmıştım işte oylar İmamoğlu'na verilsin diye. Fakat bu bir kere yapılır. Evet, doğrudur. Ama siz şu anda HDP'nin adını bile anmıyorsanız, HDP'nin yanında durmuyorsanız, HDP ile ilgili bir olumlu bir açıklama yapmıyorsanız, seçim zamanında hangi yüzle HDP'lere gideceksiniz? Ya da biz HDP'ye gelirse işte bize söyleyin de seçmenleriniz bizim ittifak adayımıza oy versin diye bize gelirse, ben Ziyafir olarak hangi yüzle gidip ben seçmenime diyeceğim ki bu ittifakı Mansur Yavaş'a oy verin diyeceğim ben, öyle mi?
evet. Bağrına basılan taşın sorumlu yerine getirilmedi diyorsunuz.
Ha
Ya bu
yani bir bedel, Türkiye'de demokratikleşme bedelini neden hep Kürtler ödesin? Şu anda HDP'nin içindeki işte %90'ı zaten Kürttür. Bir avuç da Türk sosyalistler, işte birkaç liberaller vardır sağ olsunlar. Ama onların dışında niye Türkiye'nin demokratikleşmesi için Kürtler sadece bedel ödesin? Neden Karadenizler bir bedel ödemiyor, Ege'dekiler, İç Anadolu bedel ödemiyor?
siz dediniz ki HDP zaten seçimi hazır.
Her
Dinamik
zaman hazır.
kitlesi, her zaman dinamik kitlesi var, programı var, seçim iddiası var. Bu yüzden mi MHP, iktidarın küçük ortağı MHP özellikle şey istiyor, HDP'nin kapatılmasını istiyor. Tam da bu yüzden mi HDP'yi siyaset yapamaz bir duruma sokmak istiyorlar?
Yani HDP'nin kapatılmasını niçin istedik? Bir seçime gidilecekse ve HDP seçime girmesin. Dolayısıyla HDP'ye oy veren kitle moralsizleşsin. Yani %10 ile 12 arasında HDP'nin bir oy potansiyeli vardır şu anda. O civarda şeyler onu gösteriyor, araştırmalar. 10-12 burada diyor ki biz hani kapatsak gene bu insanları kapatmıyoruz. Bunlar oy vermeye gidecek. Ama bunların bir kısmını, yarısını ya da dörtte birini bile sandıktan uzak tutsak motivasyonunu kırarak kapatmayla birlikte ya da kapatma tartışmalarıyla birlikte o zaman işte Kürdistan coğrafyasında HDP'nin çıkaracağı vekillerin bir kısmı bize gelir gibi bu hesaplar var tabii ki. Buna çanak tutan bir AKP, yani kapatılma isteklerine çanak tutan bir AKP var. Bundan dolayı AKP ister mi HDP'nin kapatılmamasını? Yani Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. İşte biz parti kapatılmasına karşıyız. Bülent Turan çıktı. İşte acaba mali yardımlar mı kessek daha iyi olur gibi böyle açıklamaları var. Ama şöyle diyeyim, yani bu konuda da romantik olmamak, gerçekçi olmak lazım. Biz 2015'ten beri şu da olmaz dediğimiz ne varsa hepsi oldu Türkiye'de.
Kapatılabilir yani.
Dolayısıyla HDP kapatılmaz diye bir şey yok. Her şey onların elinde. Hukuken doğru olur mu? Hukuken yanlış. Ama Türkiye'de hukuk yok ki. Hukuken kapatamazlar zaten. Çünkü onların şu anda temel aldığı argümanlar nedir? Bu Kobane sürecidir. 6-8 Ekim 2014 sürecidir. Yani sokağa çıkmalar falan. Şimdi hukuka bakarsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten bunları çürüttü. O argümanlar dedi ki bu barışçıl bir çağrıydı. Dolayısıyla o defter bitmiştir aslında. Ama bunlar tekrar açıyor. O ne olacak? İşte Türkiye'de kapatılsa bile Avrupa İnsan Hakları AİHM'den aksi bir şey karar çıkacaktır. İşte hukuka aykırıdır falan denilecektir. Hukuken bir temeli yoktur HDP'yi kapatmanın. Herhangi bir temeli yoktur. Hiç olmamıştır. Ama hukuk diye bir şey yok ki. Selahattin Demirtaş hukuken yatabilir mi hala içeride? Yatamaz. Ama yatıyor. Niye? Siyasi irade bunu istiyor diye. Erdoğan ve MHP bunu böyle istiyor diye. Erdoğan MHP istese HDP'yi 3-5 ay içinde kapatırabilir. Ya kapatır mı? Kapatır. Nasıl kapanır? Şimdi içeride biz biliyoruz tartışmalar var. AKP ile MHP içinde çekişmeler var. Yani bir şey açılacak. Yargıda ya da emniyette kadro alınacak 100 kişi. MHP 95 ile pazarla oturuyor. 95'ini benim adamlarım olacak diyor. 5 kişi de sen ve 90'da kapatıyor. Bu pazarlıkları 90'da kapatıyor MHP şu an. Bunu bana AKP'ler diyor. AKP'ler bunu söylüyor.
Siz
Her istediğini
bunu bir bilgi olarak mı akarıyorsunuz? Size
bu
gelen bir
bir
bilgi mi?
bilgi. Bunu AKP'li bir arkadaşın, hala görüştüğüm birisinin bana söyledikleri bunlar. Yani o
AKP bir
tabii ki
milletvekili mi? Bir milletvekili mi
milletvekili,
yoksa
tabii tabii
AKP şu
milletvekili
anda
bunu söylüyor. Yani biraz
AKP milletvekili.
tabii
Evet.
tabii onu söylüyor. Biraz abartı olabilir elbette ama yani biz biliyoruz yani Diyarbakır'daki savcılar, hakimlerin hepsi MHP kökenli. Yani benim bir sürü davalarım var orada. Biliyorum odalarına da gittim. İşte o gece beni de gözaltına almışlardı. O arkalarındaki resimler, tablolar, şeylerindeki yüzükler falan. HDP mi? Bas bas bağırıyor beni. Pardon, MHP'liyim diye ülkücüyüm de bas bas bağırıyor bunlar. Emniyet keza aynı şekilde orada. Yani biz biliyoruz yani. Zaten AKP'nin öyle bir kadrosu yok ki. AKP'nin bir kadrosu yok ki. Bir ideolojisi yok çünkü. İdeolojisi olan partilerin kadroları vardır. Kemalistlerin kadroları vardır. Ülkücülerin vardır. Ama AKP'nin öyle bir şey kadrosu yoktur. Cemaatin vardı bir kadrosu. AKP'nin yok. Dolayısıyla MHP o boşluğu dolduruyor şu anda. Ve bu çok kötü. Yani seçim olsa hadi diyelim AKP, MHP yenildi gitti. Bu kadroları siz yani ehil olmayanları nasıl temizleyeceksiniz? Yıllar sürer. Yani Türkiye'nin önünde çok zor, çok tehlikeli bir süreç var.
Peki. Sen bir Türkiye olunca konuşulacak çok konu var. Yani hakikaten soru soruyu açıyor, konu konuyu açıyor. Ama bir programın da her programı olduğu gibi programda bir süresi var. İstersen şimdilik bu programda bu konuyu burada noktalayalım. Başka bir programda tekrardan buluşalım ve tekrardan Türkiye üzerinde tartışalım.
Peki.
HDP eski
Teşekkür.
milletvekili Ziya Pir, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.